Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İpek.
Size bahsetmiş miydim? Çok hatırlayamadım. Böyle bir tatildeyim. Ve tatil uzatmayı seven biriyim ben. Hani bir yere böyle 3-5 gün gidip genellikle orada keyfim yerindeyse hadi ya hani gelmişken kalalım birkaç şey falan. Biraz öyle bir huyum var. Öyle bir şey oldu. O yüzden her ne kadar programlı biri de olsam. Önceden kaydettiğim bölümler oluyor genellikle. Eğer hani böyle çok şey gündemi etkileyen bir olay olursa o sıralamayı bozuyorum genellikle. Çünkü birkaç kere bahsetmiştim. Daha böyle günlük tarzda kendi günlüğüm, sesli günlüğüm gibi tutmayı seviyorum burayı. Hani birazcık daha samimi olduğunu düşünüyorum. Ve genellikle zaten konuşacağım konular böyle bir 2-3 topik halinde kafamda oluyor. Onları birazcık işte okuduklarım, izlediklerim falan dahil edince hani birazcık şey. Bazen de soruyorlar hani podcast nasıl bir podcast yapıyorsun diye. Açıklarken zorlanıyorum aslında. Belki yani günlük gibi desem o zaman da basite indirgiyormuşum gibi geliyor yaptığım şeyi. O yüzden bilmiyorum. Siz karar verin ne olduğunu. İşte ben de tatil uzattığım için şimdi ekipmanım yanımda yok. Ama bir şekilde hallettim. Birkaç deneme yaptım. Bu şekilde de bir iki hani belki şey devam edebiliriz gibi geliyor. Böyle bir açıklamayı yaptıktan sonra aslında şunu söyleyecektim de konu çok uzadı. Belki kulaklık yerine hoparlörde falan dinlerseniz hani böyle ufak tefek sesler çok rahatsız etmez gibi düşünüyorum. Öyle bir açıklama yapayım dedim. Ama bu durum tabii ki konuşacağımız şeylerin içeriğini değiştirmiyor. Belki birkaç böyle hani sadece yaz tatiline mahsus şeylerden bahsedeceğim. Bir tanesi ben şey güney tarafındayım şu an Kaş tarafındayım. İnsanların kamusal alanları yani hani herkesin paylaştığı kimseye ait olmayan demek kamusal alan. Bu deniz olabilir, parklar olabilir, ne bileyim bir seyir tepesi olabilir ya da hani dağın başında böyle bir yamaç. Yani insanların gidip vakit geçirdiği gün batımını izlemek için. Acayip pis bırakıyoruz. Ve bunu anlamakta ben zorlanıyorum. Çünkü bir kişisel hijyene çok önem veren bir hani toplumuz. Değil mi? Küçük yaştan itibaren kişisel hijyenle ilgili bayağı bir eğitim aldığımızı düşünüyorum ben. İkinci olarak da evlerimizi temiz tutan insanlarız bence. Hani genel olarak temizlik bizim için önemli. O zaman neden bu hani herkese paylaştığımız alanı ve herkese ait olan alanı temiz tutmak gibi bir kaygımız yok? Bu bana enteresan geliyor. Tabii temiz tutmak derken işte hani diyelim oraya birkaç yiyecek içecekle gittin, onu orada bırakmaktan bahsediyorum ben. Hani gidip çöpe atmamaktan bahsediyorum. Ya da işte plajlarda işte sürekli anonslar yapıyor. Lütfen çöpleri bırakmayın falan filan çıkışta atın. Yine atılıyor yani. Bir şekilde o pet şişeler orada bekliyor yani toplanmayı. Yani bu işi çözelim yani. Artık belli ki yaşayabileceğimiz başka bir gezegen yok henüz. Yani olsa bile biz gidemeyeceğiz zaten oraya. Biz yani göremeyeceğiz. Neden bunu yapıyoruz anlamıyorum. Biraz kamu spotu oldu bu ama çok enteresan yani özellikle belki şeyden dolayı çok dikkatimi çekti bu olay. Hani uzun bir süre evde oturduk. Hani böyle daha çok doğada olma ihtiyacı hissediyorum ben. Kalabalıklara girmek yerine daha böyle ne bileyim ağacın, toprağın olduğu yerlerde olmayı tercih ediyorum. Oralara gittikçe de belki bu yüzden yani daha çok gözüme çarptı diyebilirim. Bunun dışında siz nasılsınız? Yaz bitti neredeyse. Hani hala bir iki haftamız var. Eylül de birazcık mevsim sıcaklarının üstünde gidecek herhalde. Hava durumu sunuyorum aslında, değil mi? Programın içeriğini değiştirdim. Hava durumu şey yapıyorum. Yani bir iki hafta daha bir yaz gibi geçirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer bu ikinci dalga mevzusu olmazsa eğer, ki yani umarım olmaz. Ne ekonominin bunu kaldırabileceğini düşünüyorum. Ne de ne bileyim psikolojik olarak, ya tabii insan yani sonuçta sağlık için oturacaksak evde oturacağız da zordu. Hani ben olabildiğince paylaşmaya çalıştım kendi pandemi süresindeki duygu düşüncelerimi. Gerçi yani genelin yaşadığı strese ve kayıplara bakınca, hani benim evde tek başıma oturmamın ya da karantinaya tek başıma girmenin ne önemi var? Hiçbir önemi yok. Ama tabii burada sadece, eğer o bölümleri dinlediyseniz, yani ben de kalkıp işte böyle yalnızdım, şöyle yalnızdım falan diye bir şey anlatmadım. Aslında beni etkileyen durum böyle bir hastalık karşısında dünyanın ne kadar çaresiz kaldığı, o koca yüce her şeyi halleden devlet babaların, yani öyle denir ya devlet baba, onların hiçbir şey yapamaması ve bir sürü insanın resmen böyle gözümüzün önünde teker teker kaybolmasını izledik. Onun dışında mesela böyle konular açıldığında bir şey diyen ekip var. Normalde de gripten bilmem kaç kişi ölüyormuş. Bak koronadan öyle olmadı işte, normal gribe göre çok daha düşük bu rakamlar tarzında bir şey, ne bileyim, reaksiyon ya da işte böyle bir karşıt görüş geliyor. Yani tabii ki öyle. Onun dışında da ne bileyim şeylere bakın, işte keneden ölen insanlar ya da ev kazalarından ölen insanların rakamlarına bakın. Onlar da epey fazladır mesela, şaşırtıcı derecede. Ama olay burada ölü sayısı ya da ne denir yani oranlama değil. Sonuçta bu insanların hepsinin hikayesi var ve bizim henüz baş etmeyi bilmediğimiz bir şeyden ötürü ölüyorlar. Bu iki taraf arasında bir farklılık var. Ve bir yandan da bu dönemi ekmek yaparak verimli geçirmeye çalışıyorum diyen ekibin, tabii en başlarda belki hepimiz öyle bir savunma mekanizması yaptık. Yani işte günlerimi dolu dolu geçireceğim diye. Ama daha sonra işte virüs Türkiye'ye gelince ve hani biz sadece Çin'den duyduğumuz bir olay değil de, işte Çin'de böyle böyle oluyormuş diye dinlediğimiz bir olay değil de, birebir yaşadığımız bir, ne diyelim, trajedi haline gelmeye başlayınca bana şey dank etti, hani büyük bir çaresizlik var şu an dünyada. Ve kalkıp ben bu dönemi, ben bu zor dönemi, herkesin zorlandığı dönemi, İşte ne bileyim ekmek yapıyorum, şunu öğreniyorum, eksiklerimi tamamlıyorum değilmiş yani. Hani yoksa ilk bir iki hafta ben de öyle bir motivasyonda başlamıştım ki, hatırlarsınız bu virüs Türklere uğramayacak, bizde bilmem ne geni var falan diye muhabbetler yapılıyordu. Ondan sonra gördük. Ay yani evet, yazı ben birazcık bu şekilde toparlayarak, daha sonrasında da inşallah yani öyle olmaz bundan sonrası. Ama nasıl olur onu da bilmiyorum. Şu an bir kitap okuyorum belirsizlikler üzerine. Ve daha çok belirsizliklerle nasıl baş etmek gibi değil de, belirsizliğin bilimi. Ya belirsiz olan ya da tahmin şeylerimizin dışında olan olaylarla ilgili bunların öneminden bahsediyor. Şu daha çok başındayım ama yaşadığımız dönemin aslında biraz, belki o yüzden bilmiyoruz. Çünkü bu fenomenin adına siyah kuğu deniyor. Siyah kuğu da şu demek, işte bilmem kaç yılına kadar insanlar sadece kuğuların beyaz renkte olduğunu düşünüyormuş. Bu çok enteresan geliyor bence. Daha sonra Avustralya'nın keşfinden sonra siyah kuğuların da olduğunu öğreniyorlar. Ve bu bayağı büyük bir değişikliğe yol açıyor. Çünkü böyle bir kabul var. Ve o siyah kuğu fenomeninin olayı da sadece bir şeyi görmediniz diye var olduğunu, bu o ilk en başta bildiğiniz şeyin tek doğru olduğu anlamına gelmiyor. Dediğim gibi daha çok başındayım. Çok fazla örnekle anlatılıyor kitapta bu fenomen. Çok hoşuma giden ikinci bir şey de antikütüphane diye bir terimi anlatıyor. Antikütüphane de diyor ki kütüphanenizde önemli olan okumadığınız kitaplardır. Bu da benim için çok etkileyici çünkü bir kişinin kütüphanesi olmasının çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta komik bir laf vardır. Bir yazar söylüyor da aklımda kalmadı. Birinin evine gidiyorsanız ve kütüphanesi yoksa, hani evinde kitaplar yoksa, o kişiyle bir ilişkiye girmeyin diye. Ve çok hoşuma gider bu benim. Bu arada önem veririm hayatımdaki insanların yani neleri okuduğuna ya da atıyorum evine gittiysek hakikaten yani buna ben dikkat ederim. Bu kimi insan için müziktir mesela. Başkalarının ne tarz müzikler dinlediğine dikkat eder. Belki başkaları için ne bileyim başka bir şeydir. O benim için kitaptır. Ben kişinin ne okuduğuna dikkat ederim. Bu sadece böyle özel ilişki yani aşk ilişkilerinde falan değil bu arada. Hani arkadaşımsa da dikkat ederim. Çünkü meraktır yani hani kitap okumak meraktır. İlla da böyle hani bilgi ya da roman falan gibi bir şey de yoktur. Ama bir insanın neler okuduğuna ben dikkat ederim. Benim için önemli bir şeydir. Bahsettiği antikütüphanede de asıl önemli olan okumadığımız kitapların neler olduğu. Yani kütüphanenizde hep okumadığınız kitaplar olsun, ileride okumak istediğiniz kitaplar olsun der. Ve bana çok etkileyici geldi bu. Ben bu laftan çok etkilendim. Bir yandan benim de aslında kütüphanem öyle yani. Okumadığım, okumak istediğim, özellikle de konularına göre ayırdığım kitaplar var. Biri tahmin edersiniz ki işte kadın meseleleri. Onlar da biraz karışık yani hem duygular üzerine yazılan, kadınların duygu ve düşünceleri üzerine yazılan denemeler okurum. Aynı zamanda kadınların tarihi yani özgürleşme tarihiyle ilgili ve bu ta şeyden başlar. Yazılı kanun döneminden başlayan kitaplar şeyleri falan çok ilgimi çeker benim mesela. İlk kanunlarda kadınların nedir? Çünkü kanun bir yerde hikaye anlatır ve yazılmış tarihten bence daha doğru bir kaynaktır. Devletlerin işte anayasaları ya da kanunları neyse eğer onları incelerseniz tabii ki bazen hani hukuk anlamında zor bir dil olabilir ama hani mutlaka ne bileyim basitleştirilmiş bir hali vardır. Onlar yazılı tarihten daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte bir ülkenin anayasası ya da kanunu nedir? Biz bu kurallara göre yaşamak istiyoruz beraber hani bir toplum olarak ve bu kuralın dışındaki bir şeyi yaparsan ya da bu kurala karşı gelirsen toplum olarak biz seni bir şekilde cezalandıracağız. Çünkü sen kurallara uymadın. Bu da enteresan yani benim o okumalarda keşfettiğim bir şey. Ya mutlaka yazılı bir yerde vardır zaten bu. Aramızda tarihçiler falan varsa ya da hukukçular. Ondan sonra deneme dedik, kadınların tarihi dedik. Bir de daha böyle mistik kadın konuları var. Mesela işte kurtlarla koşan kadınlar bunun güzel bir örneğidir. Yani çok güzel bir kitap. Okuması biraz zor olabilir. Çünkü orada yazılan şeyleri büyük ihtimalle ilk defa okuyacaksınız. O yüzden sindirmesi. Siz kitaba ayak uydurmuyorsunuz. Pardon, kitap size ayak uydurmaz. O kitaba siz ayak uydurmalısınız. Yani ben hep söylüyorum 1,5 senede falan okudum kitabı. Ki iyi bir okuyucuyumdur. Ama dediğim gibi yani olay oradaki terimler değil, orada anlatılan şeylerin kendi iç dünyamdaki uyanışları beni çok etkilemişti. O yüzden ben o şekilde yavaş gittim. Hani bir şey okuyordum, Onun bana geçmesi, sindirmem, hani bilincimde böyle bir yerlere oturması falan. Çünkü uyanıyorsunuz yani her okuduğunuz şeyde özellikle bu anlamda ilerici bir şeyse sizi bir şeyi uyandırıyor. Ve onun daha sonrasında hayatınızdaki etkilerin ne olduğunu görmek bence çok heyecan verici bir deneyim. Ben okumayı o yüzden çok seviyorum. Bir de kurtlarla koşan kadınlarla ilgili şöyle bir şey var. Bizim coğrafyamıza ait hikayeler değil bunlar. Latin Amerika kökenli. Ve burada bu bir ırkçı söylem değil. Ama her coğrafyanın kendine ait bir tarihi var. Ve tabii daha önceden ne bileyim seyahat etmek falan çok kolay olmadığı için bu modern çağlara kadar aslında coğrafyaların kaderleri, coğrafyanın tarihi çok birbirine karışmış şeyler değil. Şimdi daha böyle sanki bir tek insan tipi olmaya doğru gidiyoruz. Niye? Hepimiz aynı Amerikan dizilerini izliyoruz, aynı Avrupalı grupları dinliyoruz ya da aynı kıyafetleri giyiyoruz. Hani işte o şey markalardan falan filan. O yüzden daha bir tek tip olma durumu var. Kurtlarla koşan kadınlar da Latin Amerika'daki hatta Amerika değil Latin Amerika'daki gerçi Kızılderililerden falan da bahsettiğine göre Amerika kıtasında dahil edebiliriz. Türk demeyeceğim ne diyelim Orta Asya'da diyemem. Yani Avrupa'da var bizde çünkü. Akdeniz'de çok küçük bir şey olabilir. Hani belki Mezopotamya demek doğru. Burada başka hikayeler var. Buradaki kadının başka dertleri var. O yüzden onlara has şeyleri toplamaya çalışıyorum. Sadece düşünün 5 dakika kitaplığımdaki feminist demeyeceğim. Bazıları feminist değil çünkü. Kadın meseleleri hakkında konuştum. Onun dışında bir böyle bir psikoloji şeyi var ki bu ara çok onu okumuyorum. Daha önce daha sık okuduğum bir konuydu. Psikolojiden daha çok sosyolojiye kaydığım bir dönem oldu. Daha çok hani kalabalıkları anlama adına. Bir de hani felsefe çok okuyorum diyemem. Yalan olur. Ama böyle fenomenleri işte atıyorum siyah kuğu gibi. Hani bu hem bir aslında burada bir kafa yorma var felsefi anlamda. Aynı zamanda da hani toplumsal bizim düşünce şekillerimizle ilgili falan olduğu için böyle bir kategori var. Bir de böyle aşırı bilim üzerine bir kategori var. Oraya henüz gelemedim. Onları da topluyorum bir yerde. Çünkü bilim açıklık getiriyor yani yaşadığımız şeylere. Ve şey çok hoşuma gidiyor benim bilimle ilgili. Bazı düşünce tarzlarımız bu hani daha önceden kalma bilimin açıklayamadığı şeylerle ilgili insanların kafa yürütmesiyle ya da mantık yürütmesiyle ya da bir hikaye yazması onun üzerine. Hep aynı örneği veriyorum. İşte günahlar işledik, Zeus kızdı ve başımıza yıldırımları yolluyor tarzında düşünce tarzları. Bu çok tabii abartılmış bir şey ama bunu bir ana örnek olarak düşünürseniz hani bu tarz düşünce kalıplarımız var. Özellikle hani bize has. Hani çok güldük, şimdi çok mu ağlayacağız tarzında gibi. Böyle düşünce şeyleri var. Hani bilimsel şeyleri okuyarak bunları ben fark ediyorum kendimle ilgili ve bunlar beni özgürleştiriyor açıkçası. Bu yüzden seviyorum bilim hakkında okumayı. Tabii bilim hakkında okuyorum deyince şimdi böyle makaleler falan gelmesin. Çok tatlı böyle daha sade dilde açıklayan bilim adamları var. Onların kitaplarını tercih ediyorum. Tercih etmeye çalışıyorum diyebilirim. Antik kütüphanenin olayı da bu. Yani beni etkiledi. O yüzden bir o gözle de bakmayı düşünüyorum. Tabii bu konuyu sadece kütüphane için değil, ben de bir yandan bu anti meselesini hani hep ilişkileri konuşuyoruz ya biz. Anti ilişkiler diye bir kafaya girsek. Yani olay aslında bugüne kadar yaşadığımız tecrübeler değil de bugüne kadar yaşamadıklarımız olarak düşünsek. Bu nelere yol açar diye bir kafa yormaya başladım son 2-3 gündür. Bu da hala oturtamıyorum bu arada. Yani böyle bir şema var gözümün önünde. Ama bunların altını henüz doldurabilmiş değilim. Ama bana heyecan veriyor. Heyecan veriyorsa da bir şeyler çıkacaktır büyük ihtimalle. Yani bir düşünsenize, belki yani şu an belki tatminsiniz bu anlamda duygusal olarak, belki değilsiniz bilmiyorum. Ama şöyle bir dursak, böyle uzaktan bir kendimize baksak ve desek ki belki hayatta önemli olan bugüne kadar yaşadıklarım değil de yaşamadıklarımdır. Ama tabii burada bir şey giriyor. Bununla karıştırmayın. Bir daha fazla kültürü diye bir şey var. Yani artık şeyi, tecrübeyi ya da materyali o kadar basitleştiriyor ki, yani bir tane yetmez iki olsun, iki tane yetmez üç olsun tarzında bir şeyden bahsediyorum. Hani bir tüketim kültürü, böyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Hani daha fazla ilişki demek, daha fazla mutlu, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Daha çok bizde nelerin eksik demeyelim. Neleri yaşamadığımızın farkında mıyız? Böyle bir şeyden bahsediyorum. Eğer, çünkü bana şöyle geliyor. Eğer bunu görebilirsek, bunu hayal edebilme gücümüz varsa, o zaman bir yerde de bunu hayal edebilecek, yani hayal ettikten sonra da yaşayabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Biraz dolandırmış olabilirim. Çünkü benim de tam kafamda oturmayan tarafları var. Yani şöyle diyelim mutsuzsunuz hayatınızdan. Ya da hayattan değil de ilişkileriniz sizi tatmin etmiyor. Ya da yaptığınız iş sizi tatmin etmiyor. Ben ne istiyorum sorusunun cevabı zaten hayattaki bence en zor sorulardan biri ve kendimize sürekli sormamız gereken bir soru. Tabii bu sorunun cevabı da işte kimilerine göre işte şöyle bir araba istiyorum, böyle bir ev istiyorum, şöyle bir sevgili istiyorum derseniz, benim anlattığım şeyle çok bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu Secret diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Böyle bir adam da galiba çıktı. Hayal ettiğiniz her şeye sahip olabilirsiniz diye bir laf attı ortaya. Bu örneği ben çok kullanıyorum çünkü önemli bir şey bence bu aradaki fark. Eğer bir işte bilmem ne araba hayal ediyorsanız onun resimlerini kesin ve bir yerlere yapıştırın işte, ya da Photoshop'la kendinizi o arabanın içine oturtun falan tarzında şeyleri vardı. Ve orada diyor ki işte bilincine bunlar kodlandıkça senin böyle bir arabaya sahip olabileceğine inanacaksın ve inanırsan da zaten bu gerçekleşir tarzında bir, ben bunları hurafe diyorum. Birazcık öyle geliyor yani çünkü bana. Bu arada bu aynı siyah kuğuda da bundan bahsediyor. Entelektüel dolandırıcılık diyor. Ben de bu tarz olan entelektüel dolandırıcılık başka bir şey aslında. Entelektüel dolandırıcılığı şeyden söylüyor. Böyle çok terimlerle konuşan ama aslında ne dediğini çok da bilmeyen. Çünkü her şey belirsizdir diyor. Mesela bankacılardan bahsediyor. Bir bankaya gidersiniz diyor. 5 senelik faiz tahminlerini çıkartın diyor. Size tahmin verirler. Ama o 5 sene içinde dünyanın başına gelebilecek, ne bileyim işte doğal afetler ya da böyle pandemi gibi şeyler, ya da atıyorum hani 11 Eylül gibi böyle dünyayı hani drastik anlamda etkileyecek bir doğal afet değil tabii ki de bu, yani hani bir terör diyelim ya da atıyorum savaşlar ya da ya böyle beklenmedik şeyler aslında ekonomiye yön verdiği için bir bankacının yaptığı 5 senelik faiz tahminleri aslında bir şey ifade etmez. Bunlara entelektüel dolandırıcılık diyor. Ben de bu Secret tarzı şeyleri yapan insanlara, belki bu literatürde vardır bu arada bilmiyorum. Ben de bunlara romantik dolandırıcılar, duygusal romandır, pardon, duygusal dolandırıcılık diyorum. Çünkü yani birazcık hayat da o şekilde. Yani biz kendimiz için belki bir şeyleri uygun görüyoruz. Kendimize bir hayal, bir hayat kurmak istiyoruz. Ama dünyada yaşadığımızı unutuyoruz. Başımıza gelecek şeyleri tahmin edebilseydik zaten, yani daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. O yüzden hani hayal et başına gelir gibi bir kültürde yaşıyoruz. Bu benim bir birazdan anlatacağım şeyle arasındaki farkı size hissettirebilmem için, aktarabilmem için ne kadar olmuş? 25 dakika olmuş. O zaman biraz az şey yapacağım, yormadan sizi de. Bayağı bir şey anlattım gibi geliyor çünkü. O yüzden bu duygusal dolandırıcılığın da insanların, hani çünkü hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Hepimiz güzel bir hayat istiyoruz. Yani daha farklısını isteyeni olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir fark var arada. Bir hayatı materyal şeyler üzerinden hayal etmek belki olgun olmayan insanlara has bir hayat tarzı gibi geliyor bana. Çünkü belki hayatınızın o noktasındasınızdır, belki değilsinizdir. Yani para tabii ki önemli bir şey ama en önemli şey değil hayattaki. Yani para işte bizim bir şeyleri yaşamamız için bir araç ve parayla biz işte ne bileyim doyuyoruz, parayla biz eğitim alıyoruz, parayla ne bileyim tatile gidiyoruz, rahatlıyoruz, üstümüze kıyafet alıyoruz. Ama bunun çok çok fazla olmasının hayatımızda daha bilmem ne getireceği anlamına gelmiyor. Şimdi bu para hani en somut örnekken, kalkıp bunu hani ilişkilere, daha çok burada konuştuğumuz konu olan ilişkilere yoralım. Yani sizin hayatınızdaki partnerinizin, atıyorum ne diyelim, çekici olmasıyla çok çok yakışıklı olması arasındaki bir farktan bahsediyorum. Böyle bir örnek vereyim mesela. Benim partnerim çok güzel olsun, çok uzun boylu olsun, işte çok etkileyici olsun, çok zengin olsun. Ya şimdi bu insanı bu şekilde bir hayal ediyorsunuz ya, bu insanın averaj bir geçim kaynağı olmasıyla altında yat kat olmasının sizin ilişkinizi aslında etkileyen bir tarafı olmayacağını anlatmaya çalışıyorum. Tabii burada da diyeceksiniz ki o zaman hani bunlar hiçbir yoksa bu kişi sevilmeye değmez mi diye bir soru sorabilirsiniz. Çok haklısınız. Cevabım aslında yine aynı. Şöyle bir şey, bazı bu şey tüketim şeyinde, tüketim toplumunda bu yüzeyde olan ve hani dünyevi dediğimiz böyle parayla alabilen ya da gidip estetikle değiştirilebilen ya da ya anladınız işte bu şeylerin insanın duygu dünyasıyla aslında bir alakası yok. Hani tabii ki ben de demiyorum bunları silin atın. Hani hayatta her şey sevmek ve sevilmek gibi bir iddiam da yok açıkçası. Çünkü fiziksel bir dünyada yaşıyoruz ve her gün yemek yememiz lazım. Ne bileyim yani üstümüze bir şeyler almamız lazım. O yüzden orada da hayatın adil olmayan tarafını görüyoruz maalesef. Ama eğer şu farka uyanabilirsek, yani bir şeylerin daha olmasıyla, hani ona çok güvenmek istiyorum mesela, atıyorum yani ona çok inanmak istiyorum, onun beni aldatmayacağına, onun benim yarı yolda bırakmayacağına çok emin olmak istiyorum falan ve size bu vaatlerle gelen birileri de olabilir bu arada, hani ben seni asla üzmem, ben seni asla aldatmam falan gibi, bunlar sadece kelimedir. Benim son dönemlerde bana en büyük ders insanların kendilerini nasıl anlattığından çok, ben şöyleyim, ben böyleyim. Ya bu kişi kendi hakkında kitaplar da yazsa, bunlara bakmayın. Bir kişinin hayatı nasıl yaşadığına bakın. Sevdiklerine ve sevmediklerine, tanıdıklarına ve tanımadıklarına nasıl davrandığına bakın. Orası doğruyu söyleyecektir. Çünkü dil o kadar hem limitli. Yani kullandığımız kelimeler çok limitli aslında. Hayatı anlamak için, hayatı anlatmak için. Hani kaç kelimeyle konuşuyoruz zaten. Algımız da küçültüyor bir yerde. Zaten o yüzden sanat var. Kelimelerin yetmediği yerde kendimizi sanatla, daha önce örneği olmayan bir şeyle ifade etmeye çalışıyoruz. Dil bu anlamda hem kısıtlı, ama kısıtlı olmasının verdiği bir dezavantaj daha var. O da kimilerinin bu dili çok iyi kullanarak bizi ikna yeteneği yüksek insanlar olarak, ikna yeteneği yüksek insanlar olarak bizi bu şekilde etkilemeleri. Ve biz yani buna inanmaya, genel olarak inanmaya meyilli varlıklarız. O yüzden bana en büyük derslerden biri bu oldu. Birinin kendini nasıl anlattığı değil de yaptığı şeyler önemli, hareketler önemli. Bu yüzden de ne bileyim, yani işte iyi düşünün, iyi inceleyin. Bazen de duygular çok ön plana geçiyor tabii ki, ama olgunluk zaten bu demek. Yani olgunluk kişinin hislerine göre, anlık hislerine göre yine dönüp sakin bir şekilde karar almasıdır ya da kendini dinlemesidir. İşin zaten ne diyelim, güzel tarafı o hayatla ilgili. Belki ben kendimde onu görüyorum. Böyle 30 yaşlara kadar daha heyecanlıydım. Duygularıma daha çok kaptırıyordum kendimi. Ama şimdi bazen şey diyebiliyorum. İpek bir dakika, bu seninle ilgili kişisel bir durum. Sen kendi korkularınla hareket ederek bir şey yapıyorsun şu an. Yani o da ne mesela? Biriyle tanışıyorum ve bir şeyinden çok etkileniyorum diyelim. Ama sadece bende o sevilme isteği o kadar yüksek ki karşımdaki adamın bazı hareketlerini görmezlikten geliyorum. Ama sadece beni ne bileyim böyle bana ilgisi olduğu için ve bu ilgiden o çok emin olduğu için anlatabildim mi? Umarım geçmiştir anlatmaya çalıştığım şey. Yani o bendeki sevilme isteğinden dolayı "Hah, beni seven biri çıktı." deyip karşımda mesela asla anlaşamayacağım ya da benim erdem dediğim, yani benim hayatımda bir insanda bu mutlaka olması gereken şeyler diye bir liste vardır sizde de mutlaka. Hani bunlar değişebilir kişiden kişiye, ama hani genel olarak erdemli bir insan dediğimizde hani hayata bakış açısı, işte insanlarla olan ilişkisi falan filan, herkeste bu farklıdır. Bendekiler de mutlaka sizden farklıdır. Bunlara hiç uymayan biriyle sadece o sevilme isteğinden dolayı bir ilişki yürütüyorsam, işte burada o kendimle ilgili kısmı kaçırıp sadece o hani duygusal ihtiyacımdan ötürü bir şey yaşamaktan bahsediyorum. Hani biraz bunu düşünelim. Bence bu kadın erkek herkeste olan bir durum bu arada. Hani duygularının kurbanı olmak. Ama bu da bir süreç, insan olma süreci bence. Bunu eğer fark edersek, yani ki bizim derler ya, ne istediğim ve neye ihtiyacım olan arasındaki fark budur aslında. Yani benim istediğim şey her zaman işte sevilmekse, atıyorum, sevilmek istiyorsam, ki bu çok doğal bir şey bu arada, yani hani her insan sevilmek ister. Sadece sevilmek istiyorum diye bana iyi gelmeyen bir şey. Bana iyi gelmeyen şey ne mesela? Benim ruhumun ihtiyacı olan şeyler. Atıyorum, ben çok duygusal bir insanımdır ve daha nazik bir insan isterim. Yani hani kelimeleriyle olsun, hareketleriyle olsun, neyse. Ve çok kaba bir insanla belki kırılacağım ben. Yani çünkü bu benim doğam, böyle atıyorum. Ama bu da şey anlamına gelmiyor. Bunları uzun uzun düşünün istiyorum. Yani bir insan sadece birine kapıyı açıyorsa ya da ne bileyim işte hani böyle lütfenle konuşuyorsa, o insanın kibar ve nazik olduğu anlamına gelmiyordur. Bu artık hani podcast'te de bir gelişim var ya, beraber büyüyoruz ya burada. Şimdi öyle bir yere girelim ki artık bu vitrinde gördüğümüz şeylerin altında, arkasında neler oluyor, onları görelim. Çünkü duygularımız, işte o sevilme isteğimiz, kabul edilme isteğimiz, hani bir gruba dahil olma isteğimiz bizi bizi tatmin edecek şeylerden uzaklaştıran şeyler ve çok doğal bu. Çok doğal, çünkü artık yüzeyselliğin tap noktasında yaz neredeyse. İşte o Instagram'a koyulan fotoğraflar, filtreler, estetikler, işte o arabalar falan, hani böyle çok para kazanan bir insanı çok başarılı sanmamız falan, bunların hepsi birer illüzyon. Bunların altına girelim istiyorum buradan sonra. Böyle bir yolculuk. Bana tatil iyi gelmiş bence. Dinlendiğim çok belli olmuyor mu? Soruyorum size bunu. Bir de şöyle bir şey başlattık. Instagram'da görmüşsünüzdür belki, zor kadın mektupları diye. Aslında fark ettimden çok bir farkı yok. Ama hani fark ettim daha böyle kısa şeyler ya, kısa ve öz. Onun yerine daha uzun bir şeyler anlatmak isteyen dinleyiciler oldu aranızda. O yüzden ben de dedim ki bunu uzun uzun yazın. İçinizden geliyorsa. Ben bunları podcast'te arada okuyayım. Etkileniyorum çünkü. Çok etkileniyorum. Ve işin hoşuma giden kısmı da, etkileniyorum ama kim olduğunuzu bilmiyorum. Neye gibi benzediğinizi bilmiyorum. Yaşınızı bilmiyorum. Ya da neye, tanrı inancınızı bilmiyorum. Nasıl bir yerde yaşadığınızı bilmiyorum. Geçmişinizi bilmiyorum. Ve hiçbir şey bilmeden biriyle böyle belki hayatınızda bir kişiyle ya da belki kimseyle konuşamayacağınız şeyleri paylaşmak. Ve bu müthiş bir özgürleşmedir bu arada. Sesli söylüyorsunuz çünkü. Ve dünyaya gidiyor yani. Uzay boşluğuna gidiyor söyledikleriniz. Yok olmuyor yani. Hani enerji gibi düşünün. Başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden bunu birinin söylemesi, anlatması acayip acayip hissiyatlar uyandırıyor bende. Ve bunları paylaştıkça, bunları anlatmaya cesaretimizin artacağını düşünüyorum. Ve bu tarz şeylerden, hani bizi kısıtlayan şeylerden özgürleşeceğimizi düşünüyorum. İstiyorum ki hani sadece benim anlattıklarımı konuşmayalım burada. Dinleyenlerin de anlatacakları var. Onlar da konuşulsun ve bir havuz oluşturalım istiyorum. O yüzden Zor Kadın mektuplarını yine podcast'in e-mailine atabilirsiniz. Zor Kadın Podcast, Zor Kadın Podcast @gmail. Bana yazmayın maili bu arada. Önceki halinize de yazabilirsiniz. 5 sene 2. Ya da işte bilmem kaç sene önce onu fark etmişsin. Ya da bana yazın. Yani ben öyle demiştim ama hani birazcık kendinizle olan ilişkinizi düşünmek için. Çünkü hayattaki tek önemli şey ne olduğunu düşünüyorum ben. Kendinizle ilgili olan ilişkiniz üzerinden bir şey yazın istiyorum ki kendinizle yüzleşin. Öyle bir şeyler yani. Okay. Bugün acayip yani 40. dakikaya giriyoruz. Biraz fazla oldu. Umarım yormamışımdır sizi. Ama dediğim gibi işte tatilin de verdiği dinlenmeyle böyle bir vuf diye geldi bana olaylar. Beni dinlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde yine böyle keyifli bir sohbet edeceğiz umarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.